Ayrım 30.
Ben bunu düşünmedim muhterem peder, dedi Don Quixote. Fakat biliyorum ki sayın prenses benim hatırım için silahlarına katırının eğerini size bırakmasını seve seve emredecektir. Eğer katır dayanırsa silahtar da terkisine biner. Katır dayanır bence, diye cevap verdi prenses. Ayrıca sayın silahtarıma emretmeme gerek olmayacağını da biliyorum. Kendisi o kadar kibar ve terbiyelidir ki binek hayvanı varken bir din adamının yürümesine razı olmayacaktır. Doğru, dedi berber. Çabucak katırdan inip rahibi eğere oturmaya davet etti. O da fazla yalvartmadan oturdu. Ne var ki berber katırın terkisine binerken kiralık olan katır, ne kadar kötü olduğunu belirtmek için bunu söylemek yeter, arka tarafını hafifçe havaya kaldırıp havaya öyle iki çifte attı ki Üstad Nikolas'ın göğsüne ya da kafasına isabet etse Don Quixote'nin peşinden geldiklerine lanet ederdi. Yine de korkusundan sıçrayıp yere düştü ve sakalına dikkat etmediğinden o da yerinden çıktı. Sakalsız kaldığını gören berber, çareyi iki eliyle yüzünü kapatıp dişlerinin döküldüğünden yakınmakta buldu. Don Quixote yere düşen silahların epey uzağında koca sakalın kansız çenesiz durduğunu görünce dedi ki, ''Yüce Tanrım, bu ne büyük mucize! Sakalı sanki mahsus kesilmiş gibi yüzünden ayrılıp düştü.'' Yalanının ortaya çıkma tehlikesi altında olduğunu gören rahip, hemen koşup sakalı alarak yattığı yerde hala feryat eden Üstad Nikolas'ın yanına gitti ve başını göğsüne yapıştırıp sakalı yerine taktı. Bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Sakal yapıştırmak için hususi bir dua okuyup üflediğini, birazdan göreceklerini söyledi. Sakalı taktıktan sonra da geriye çekildi. Silahların sakalı öyle güzel yapışmış eski haline dönmüştü ki Don Quixote afallayıp kaldı. Rahibe bu duayı uygun bir vakitte kendisine öğretsin diye yalvardı. Duanın sakal yapıştırmaktan öte marifetleri olduğunu anlamıştı. Çünkü sakalın koptuğu yerde etin de yaralanması gerektiği açıktı. Bu dua bütün yaraları iyileştirdiğine göre sakaldan başka şeylere de faydası var demekti. Öyledir, dedi rahip ve ilk fırsatta öğretmeye söz verdi. İlk önce katır üzerinde rahibin gitmesine ve yaklaşık iki fersah uzaktaki hana varıncaya kadar üçünün dönüşümlü olarak binmelerine karar verildi. Böylece üçü, yani Don Quixote, prenses ve rahip hayvanların üzerinde, üçü, Cardenio, berber ve Sancho Panza da yaya olarak yola çıkmaya hazır olunca Don Quixote genç hanıma dedi ki, ''Zat-ı âliniz hangi yoldan gitmek istiyorsanız buyurun seçin.'' O daha cevap veremeden rahip dedi ki, ''Majesteleri hangi krallığa gitmek istiyorlar? Acaba Mikomikon krallığına mı? Öyle olmalı, yoksa ben krallıklar hakkında hiçbir şey bilmiyorum demektir.'' Zeki bir kız olan Dorothea, evet demesi gerektiğini anlayarak dedi ki, ''Evet efendim, o krallığa gitmek istiyorum.'' ''Madem öyle,'' dedi rahip, ''bizim köyün ortasından geçmeniz gerekiyor. Oradan zat-ı âliniz Kartaca yoluna saparsınız, talihiniz varsa Kartaca'dan kalkan bir gemi bulursunuz. Rüzgar sizden yana olursa, deniz sakinse, fırtına da çıkmazsa, 9 yılı bulmadan Büyük Meona, pardon yani Meotides gölü görünecektir. Majestelerinin krallığı ise oradan 100 günü biraz aşkın bir mesafededir. Maalesef yanılıyorsunuz efendim, dedi prenses. Ben krallığımdan ayrılalı henüz 2 yıl olmadı. Üstelik de havalar hiç iyi gitmedi. Buna rağmen işte en büyük arzuma kavuştum. Yani saygıdeğer La Mancha'lı Don Quixote'yi buldum. Metini İspanya'ya ayak bastığım anda duydum ve onu aramak için yollara düştüm. Nezaketine sığınmak ve kaderimi yenilmez bileğinin gücüne teslim etmek için. Yeter, beni met etmeyin artık, dedi Don Quixote. Ben her türlü iltifata karşıyımdır. Bunlar iltifat olmasa bile bu tür sözler yine de saf kulaklarımı incitmekte. Bir tek şey söylemek istiyorum hanımefendi, gücüm olsa da olmasa da olduğu kadarını ölünceye dek hizmetinize sunmak mecburiyetindeyim. Şimdi bunu sırası gelinceye kadar bir yana bırakalım da, muhterem peder lütfedip bize söylesin, böyle yalnız, hizmetkarsız, beni korkutacak kadar incecik giyinmiş olarak buralara gelmesinin sebebi nedir? Buna kısaca cevap vermek istiyorum, dedi rahip. Sayın Don Quixote, ben ve berber dostumuz Üstad Nicolas, Sevilla'ya benim uzun yıllar önce Amerika'ya yerleşmiş olan bir akrabamın gönderdiği parayı almaya gidiyorduk. Oldukça da yüklü bir miktar para, 60 bin pezonun üzerinde. Dün buradan geçiyorduk ki yolumuza çıkan 4 haydut sakallarımıza varıncaya kadar her şeyimizi aldılar. Öyle ki berber takma sakal takmak zorunda kaldı. Bu delikanlıyı da, dedi, Cardenio'yu göstererek tanınmayacak hale getirdiler. İşin ilginç yanı şu ki, bize saldıran adamların kürek mahkumu oldukları bu civarda herkes tarafından biliniyor. Bu mahkumları başkalarıyla birlikte, aşağı yukarı aynı yerde, yanlarındaki komiser ve muhafızlara aldırmayacak kadar korkusuz bir adam serbest bırakmış. Hiç şüphesiz adam ya deliydi, ya mahkumlar kadar azılı bir hayduttu, ya da vicdansızın tekiydi. Çünkü kurdu koyunların arasına, tilkiyi tavukların arasına, sineği balın ortasına salmış. Adalete meydan okumuş. Haklı emirlerine karşı gelerek kralına, senyörüne baş kaldırmış. Kadırgaları kürekçilerden mahrum bırakarak yıllardır dinlenen Santa Hermandad'ı ayağa kaldırmış. Kısacası bedenine faydası olmadığı gibi ruhunu kaybetmesine sebep olacak bir iş yapmış. Sancho rahiple berbere efendisinin büyük şeref duyduğu kürek mahkumları serüvenini anlatmıştı. Rahip de bu yüzden Don Quixote ne yapacak, ne diyecek diye bu konuda ısrar ediyordu. Don Quixote ise onun her sözüyle renkten renge giriyor, o adamcağızları kendisinin serbest bıraktığını söylemeye cesaret edemiyordu. İşte, dedi rahip, bu adamlar soydu bizi. Merhameti sonsuz olan Tanrı, hak ettikleri cezayı çekmelerini engelleyen kişiyi affetsin. 30. Bölüm. Güzel Dorothea'nın zekasına ve daha başka çok hoş, eğlenceli şeylere dair. Rahip daha sözünü yeni bitirmişti ki Sancho atıldı. Aman muhterem peder, bu kahramanlığı yapan benim efendim. Üstelik de ben ona önceden söyledim, dikkat edin dedim. Onları serbest bırakmak günah, hepsi azılı haydut oldukları için küreye gidiyor dedim. Aptal, dedi bunun üzerine Don Quixote. Yollarda rastladıkları dertli, zincire vurulmuş, ezilen kimselerin suçları yüzünden mi, yetenekleri yüzünden mi o halde, o belada olduklarını araştırmak, gezgin şövalyelere düşmez. Gezgin şövalyelere düşen tek şey, onların haydutluklarına değil, kederlerine bakıp, muhtaç kimseler olarak onlara yardım etmektir. Ben tesbih gibi dizilmiş bir alay elemli, bahtsız insanla karşılaştım ve tarikatımın emrettiği şekilde hareket ettim. Hesabı öbür dünyada verilir. Saygıdeğer rahibin kutsal şahsı için söylemiyorum. Yaptığımı beğenmeyen diğerleri şövalyelikten hiçbir şey anlamıyorlar demektir. Soysuz bir orospu çocuğu gibi yalan söylüyorlar demektir. Bunu da kılıcımla ispat etmeye hazırım, yemin ederim. Bunları söyleyip üzengilere iyice yerleşti, miğferini aşağı çekti. Mambrino'nun tolgası sandığı, forsaların yamultmuş olduğu berber leğenini düzelttirmek üzere eğerin önüne asılı olarak taşıyordu. Zeki ve esprili bir kız olan Dorothea, Don Quixote'nin çılgınlığını ve Sancho Panza haricinde herkesin onunla alay ettiğini anlayarak onlardan geri kalmak istemedi ve onun böyle öfkelendiğini görünce dedi ki, "Saygıdeğer şövalye, lütfen bana vermiş olduğunuz sözü ve buna göre ne kadar acil olursa olsun başka bir serüvene atılamayacağınızı hatırlayın. Zatıaliniz merak etmeyiniz, sayın rahip, forsaların bu yenilmez savaşçı tarafından serbest bırakıldığını bilseydi, ağzına 3 dikiş atar, hatta 3 kez dilini ısırır da zatıaliniz aleyhinde tek kelime söylemezdi. Yemin ederim ki öyle, dedi rahip. Hatta bıyığımın yarısını yolardım. Susacağım hanımefendi, dedi Don Quixote. göğsümde yükselen haklı öfkeyi bastırıp size verdiğim sözü yerine getirinceye kadar sessiz ve sakin olacağım. Ama buna karşılık size yalvarıyorum, eğer sizi üzmeyecekse bana talihsizliğinizi anlatın, tam ve kesin intikam alacağım kişilerin sayısını, kimliğini bana söyleyin. Memnuniyetle söylerim dedi Dorothea, eğer dert ve felaket dinlemek sizi rahatsız etmeyecekse. Rahatsız etmez hanımefendi diye cevap verdi Don Quixote. Bunun üzerine Dorothea söze başladı. Madem öyle anlatacaklarımı dikkatle dinleyiniz. Bu sözleri söyler söylemez akıllı Dorothea'nın uyduracağı hikayeyi merak eden Cardenio ile berber yanı başına geldiler. Dorothea konusunda efendisi kadar yanılgı içinde olan Sancho da öyle yaptı. Dorothea da yerine iyice yerleştikten, öksürdükten ve diğer hazırlıklarını yaptıktan sonra büyük bir zarafetle anlatmaya koyuldu. Her şeyden önce şunu bilmenizi isterim ki saygıdeğer beyefendiler, benim adım, rahibin kendisine taktığı adı unuttuğu için sözlerine ara verdi. Ama neyi düşündüğünü anlayan rahip hemen imdadına yetişerek dedi ki, saygıdeğer hanımefendi, bahtsızlığınızı anlatırken zat-ı âlinizin kafasının karışmasında şaşılacak bir şey yok. Felaketler çoğu kez başına geldikleri kimsenin hafızasını mahvederler. Öyle ki kendi adını bile unutturabilirler. Zat-ı âlinize de aynı şey oldu. Büyük Mikomikon krallığının meşru varisi Prenses Mikomikona olduğunuzu unuttunuz. Zat-ı âliniz bu hatırlatmayla anlatmak istediğiniz her şeyi incinmiş hafızanızdan şimdi kolaylıkla bulup çıkartabilirsiniz. Gerçekten de öyle diye cevap verdi prenses. Bundan böyle herhangi bir hatırlatmaya gerek olacağını sanmıyorum. Gerçek öykümü sağ salim sona erdireceğim. Kral babamın adı Bilge Tinacrio'ydu ve büyü alimiydi. İlmi sayesinde kraliçe Haramia'nın yani annemin kendisinden önce öleceğini, kendisinin de kısa bir süre sonra hayata gözlerini kapayacağını ve benim de öksüz ve yetim kalacağımı öğrenmişti. Ama kendisi buna üzülmekten ziyade başka bir konuda kesin olarak bildiği şeyin onu çok endişelendirdiğini söylerdi. Bizim krallığımıza neredeyse bitişik olan büyük bir cezire vardır. Hükümdarı olan Azman Dev'in adı karanlık bakışlı Pandafilando'dur. Gözleri yerli yerinde ve düzgün olduğu halde hep şaşıymış gibi ters baktığı ve bunu da kötülüğünden karşısındakini korkutmak, ürkütmek için yaptığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Babam bu devin benim öksüz kaldığımı öğrendiğinde büyük bir orduyla krallığıma saldırıp tümünü fethedeceğini, bana sığınabileceğim küçük bir köy bile bırakmayacağını biliyordu. Kendisiyle evlenmeye razı olursam bu bela, bu felaket ortadan kalkabilirdi. Ama babam benim kesinlikle böyle eşitsiz bir evlilik yapmak istemeyeceğimi düşünüyordu. Gerçekten de öyleydi. Benim aklımdan asla o devle veya istediği kadar iri olsun bir başkasıyla evlenmek geçmemiştir. Babam ayrıca kendisi öldükten sonra Pandafilando'nun krallığıma girdiğini gördüğüm an savunmaya kalkışmamamı da söylemişti. Çünkü bu mahfıma sebep olurdu. İyi yürekli, sadık vasallarımın ölümünü, mahfını engellemek istiyorsam krallığı bütünüyle ona bırakmam gerekiyordu. Çünkü devin şeytani gücü karşısında kendimi savunmam imkansızdı. Yapmam gereken şey derhal birkaç adamımla birlikte İspanya'ya doğru yola çıkmaktı. Orada bulacağım bir gezgin şövalye bütün dertlerimin çaresi olacaktı. Bu şövalyenin şöhreti o sırada bütün krallığa yayılmış olacaktı. Adı da yanılmıyorsam Don Azote veya Don Gigote'ydi. Don Quixote demiştir hanımefendi diye atıldı Sancho Panza, namı diğer mahzun yüzlü şövalye. Evet doğru dedi Dorothea, babam şunu da söyledi. Bu şövalye uzun boylu ince yüzlüymüş ve sol omzunun alt sağ tarafında ya da buna yakın bir yerinde üstünde fırça gibi kıllar bulunan koyu renkli bir beni varmış. Don Quixote bunu duyunca silahlarına dedi ki, Sancho evladım, gel de soyunmama yardım et. o bilge kralın kehanetindeki şövalye ben miyim, bakmak istiyorum. Zat-ı âliniz niye soyunmak istiyorsunuz dedi Dorothea. Babanızın söylediği ben, bende var mı diye bakmak istiyorum da ondan diye cevap verdi Don Quixote. Soyunmanıza gerek yok dedi Sancho. Ben zat-ı âlinizin bel kemiğinin ortasında bu tarife uyan bir ben bulunduğunu biliyorum. Güçlü erkek olmanın işaretidir bu. Bu kadarı yeterli dedi Dorothea. Dostlar arasında böyle önemsiz şeylere bakılmaz. Omuzda veya bel kemiğinde olmasının hiçbir önemi yok. Bir ben olması yeterli. Nerede olursa olsun beden aynı beden. Hiç şüphe yok, sevgili babam her şeyi doğru bilmiş. Ben de Senyor Don Quixote'ye başvurmakla doğru hareket etmişim. Babamın söylediği şövalye odur. Hem yüzünün hem de şöhretinin işaret ettiği gibi. Yalnız İspanya'da değil, La Mancha'nın tamamında öyle bir şöhreti var ki bu şövalyenin, ben Osuna'da gemiden indiğim anda o kadar çok kahramanlığını duydum ki hemen aradığım kişinin o olduğu içime doğdu. Zat-ı âliniz nasıl olup da Osuna'da gemiden indiniz hanımefendi diye sordu Don Quixote. Osuna liman kenti değildir. Ama Dorothea cevap veremeden rahip atıldı. Saygıdeğer prenses herhalde Malaga'da gemiden indikten sonra zat-ı âliniz hakkında ilk haberleri Osuna'da aldığını söylemek istiyor. Öyle demek istedim dedi Dorothea. Şimdi oldu dedi rahip. Buyurun devam edin majesteleri. Devam edilecek bir şey yok dedi Dorothea. Nihayet talih yüzüme güldü, Senyor Don Quixote'yi buldum. Artık kendimi bütün krallığımın kraliçesi ve hükümdarı sayıyorum. Çünkü kendisi sonsuz nezaketi ve yüce gönüllülüğüyle götüreceğim yere gelmeye söz verdi. Yani karanlık bakışlı Pandafilando'nun karşısına çıkıp onu öldürmeye ve böyle haksızca elimden aldığı şeyi bana iade etmeyi vaat etti. Bütün bunların harfiyen olması gerekiyor. Çünkü sevgili babam Bilge Tenacrio'nun kehaneti böyleydi. Babam ayrıca bir şey daha söyledi ve Keldani ya da Yunan harfleriyle yazdı. Ben okuyamıyorum. O da şu. Kehanetteki bu şövalye devi öldürdükten sonra benimle evlenmek isterse ben hiç düşünmeden meşru karısı olmayı kabul etmeli ve şahsımla birlikte krallığımın da mülkiyetini ellerine teslim etmeliymişim. Bunun üzerine Don Quixote, ne diyorsun dostum Sancho dedi, duydun mu? Ben sana dememiş miydim? İşte bak, hem hükmedecek krallığımız hem de evlenecek kraliçemiz oldu. Tanrı hakkı için oldu dedi Sancho. Pandahilado Bey'in boğazını yardıktan sonra evlenmeyen orospu çocuğudur. Kraliçe de müthiş. Keşke benim yatağımdaki bitler de böyle olsa. Bunları söyledikten sonra sevinçten havaya zıpladı ve derhal gidip Dorothea'nın katırının dizginlerini tutarak durdurdu. Önünde diz çöküp ellerini uzatması için yalvardı. Onu kraliçesi, efendisi olarak kabul ettiğini göstermek için ellerini öpmek istiyordu. Efendinin çılgınlığını, hizmetkarın saflığını görüp de gülmemek elde miydi? Dorothea ellerini uzattı ve Tanrı'nın lütfuyla krallığını tekrar ele geçirip keyfini sürdüğü zaman Sancho'ya da büyük bir soyluluk sahanı bahşedeceğine dair söz verdi. Sancho öyle sözlerle teşekkür etti ki yine herkesi gülmek tuttu. İşte beyler dedi Dorothea, benim öyküm bu. Sizlere anlatacağım bir şey daha var. O da krallığımdan alıp yanımda getirdiğim iyi yürekli insanlardan geriye bir tek bu sakallı silahtarımın kaldığıdır. Diğerlerinin hepsi liman göründüğünde çıkan büyük fırtınada boğuldular. Sadece ikimiz iki tahta parçasına tutunarak mucize kabilinden karaya çıkabildik. Zaten dikkatinizi çekmiştir. Benim bütün hayatım mucizeler ve esrarengiz olaylardan ibaret. Eğer herhangi bir konuda aşırıya kaçtıysam, hata yaptıysam, kabahatini muhterem rahibin öykümün başında söylediği şeye yükleyin. Birbiri ardına gelen olağanüstü felaketler, bunlara maruz kalan kişinin hafızasını alıp götürüyor. Ey yüce cesur prenses dedi Don Quixote, sizin hizmetinizde başıma gelecek olan felaketler, ne kadar çok, ne kadar büyük ve görülmedik olurlarsa olsunlar, benim hafızamı alıp götüremeyecekler. Size verdiğim sözü yineliyorum ve sizinle birlikte dünyanın sonuna kadar gitmeye yemin ediyorum. Yeter ki zalim düşmanınızla karşı karşıya geleyim ve Tanrı'nın lütfuyla, bileğimin gücüyle o kibirli kafasını uçurayım. Bu, kılıcımla demek istemiyorum çünkü Gines de Pasamonte çaldı kılıcımı. Mırıldanarak söylediği bu sözlerden sonra şöyle devam etti. Kafasını kesip sizi barış içindeki devletinizin başına geçirdikten sonra da canınız ne istiyorsa yapmakta tamamen serbest olacaksınız. Çünkü benim zihnime hakim olan, irademi tutsak eden, aklımı başımdan alan o, daha fazla söyleyemeyeceğim. Ben anka kuşuyla bile olsa evlenmeyi hayal dahi edemem. Sancho'ya efendisinin evlenmek istemeyişiyle ilgili son söyledikleri o kadar kötü geldi ki, büyük bir öfkeyle sesini yükselterek dedi ki, ''Yemin ederim Senyor Don Quixote, zat-ı âlinizin aklı başında değil. Böyle soylu bir prensesle evlenmek konusunda zat-ı âliniz nasıl tereddüt edersiniz? Talih adım başı karşınıza buna benzer bir fırsat mı çıkaracak sanıyorsunuz?'' Senyora Dulcinea bundan daha mı güzel sanki? Katiyen değil, yarısı kadar bile güzel değil. Hatta önde giden hanımın kesip attığı tırnak kadar bile olamaz bence. Siz böyle çoban kulübesinde padişah rüyası görmeye devam ederseniz, ben kontluğu zor görürüm. Evlenin, hemen evlenin şeytanın hakkı için. Bedavadan kucağınıza düşen bu krallığı alın. Kral olunca da beni marki veya vali yapın. Gerisinin canı cehenneme. Sevgilisi Dulcinea'ya böyle sövüldüğünü işiten Don Quixote buna dayanamadı ve kargısını havaya kaldırıp Sancho'ya tek kelime söylemeden, ağzını bile açmadan iki defa vurarak yere devirdi. Dorothea artık vurmasın diye haykırmasa hiç şüphe yok oracıkta öldürecekti. Bir süre sonra sefil yaratık dedi. Benimle daima böyle enseye tokat olabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz daima kusur işleyeceksiniz, ben de affedeceğim öyle mi? Hayır efendim, aşağılık haydutun tekisin sen. Eşsiz Dulcinea'ya nasıl dil uzatırsın? Hödük, dangalak, kas kafalı. Sizin haberiniz yok mu ki? O bana cesaret vermese ben bir pireyi bile öldürecek gücü bulamam.